Ayrım 18, sayfa 217. Erdemin tamamının ne olduğunu bilmek önemli değildir. Akla uygun yaşamak önemlidir. Yeterince akla uygun şey, ahlak da getirir. Lisede, geometri dersinde herkes doğrunun ne olduğunu ezberledi de, kaç tanesi hayatta doğru durabildi kendi kendine? Din ve ahlak dersinde bütün Türkiye, Mehmet'in, Cafer'in, Niyazi'nin ve diğerlerinin torunları yani, pek iyi, 5 aldı. İyi de, bunca hırsız, uğursuz, ahlaksız, hortumcu, inşaattan çimento, demir çalan nerede eğitim aldı? İlle de tanımlamak gerekirse erdem, doğaya uyan doğruyu çizmek, doğada doğru yürümektir. Erdem, ahlaktan önce akla dayanır. Doğruyu söylemek gerekirse, doğru da görecelidir nedense. Abdülrezzak ile Nurşen, erdemli davranmadılar önce. Metresli kişi doğru değildi, aldatmaydı, gizliydi. Yaptıkları doğru olsa, Nuriye Hanım bu kadar üzülmezdi. Ancak ayrıldıklarında, Zübeyde'ye sahip çıktıklarında, doğaya uygun doğrulukla davrandılar bu dünyada. Yani erdemli oldular. Akla uyan, ahlaka da uyar. Abdülrezzak kapıyı çaldığında huzurluydu. Hafiflemişti. Karısını üzen sorun bitmişti. Ancak bunu sadece kendisi biliyordu. Nuriye Hanım bilmiyordu. Medresiyle olan ilişkisinin bittiğini karısına söyleyecek miydi? Belki. Bilemiyordu. Söylemesi çok zordu. Nuriye Hanım kocasını yine ciddi ve dalgın bir yüzle karşıladı. Belki artık onun da kocasına söyleyip söylememe konusunda kararsız olduğu bir konu vardı. Nuriye Hanım'ın yüzü durgun bir deniz gibi sakindi derininde. İçinde ne olduğu mavi gözlerinde gizliydi. Yüzünden bir şey anlaşılmıyordu. Nuriye Hanım durgundu. Fırtına sonrası sakinleşen bir deniz gibiydi yüzü. Tekrar ne zaman patlayacağı belli olmayan bir hava vardı gözlerinde. Şimdi maviydi. Aldatıldığını fark ettiği günden beri Nuriye Hanım'ın hayatında çok şey değişmişti. O gün bir ölü milattı takvimde. Ölü milatlar diri kasırgalar gibidir. Arkalarında ne bırakacakları belli değildir. Aldatıldığını fark ettiğinden beri Nuriye Hanım'ın hayatında 3 şey değişmişti. Kadınlığına, kendine, en önemlisi kocasına olan güveni gitmişti. Kendine olan güveni geri gelebilirdi. Ama kocasına olan güvensizliği bir daha düzelmeyecekti. Kendine olan güveni geri getirmek için pek çok seçenek vardır. Kıyafet, saç değiştirilebilir. Spor yapılabilir, kilo verilebilir. Bir psikoloğa gidilebilir. Ancak eşe olan güven somut bir tarzda kaybolmuşsa, onu kazanmak için garantili bir yol yoktur bu dünyada. Güven tek kullanımlıktır. Bazı şeyleri, çatalları, kaşıkları, gömlekleri yıkar yıkar tekrar tekrar kullanırız belki. Ama eşe, ortağa olan güven bir kez gitti mi, tam tamına bir daha gelmez geri. Yeminler edilse bile yine de hep bir kuşku kalır insanın içinde. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Ne bedavadan yemek veya rüşvet yenir, ne bedavaya sevişilir. Evlilik dışı keyifli bir sevişmenin bedeli, eşin güveninin uçup gitmesidir. Bir ailedeki sadakat ya da bir ülkedeki adalet tek kullanımlıktır. İkisine de olan güven bir kez gitmeye görsün, bir daha gelmez geri. Sadakat ile adalet arasında benzerlikler vardır. Doğruluk gerektirir ikisi de. Akla, doğaya uygun doğruluk, dürüstlük gerektirir. Ve aralarındaki bir diğer benzerlik zorbalıktır. Eşi aldatmak sadakatsizliktir, zorbalıktır. Adaletsizlik de öyle. Hırsız gizlice ve zorbaca götürür eşyanızı. Aldatan eş ise gizlice ve zorbaca güveni götürür evden. Yatsa da mahkemesinde reis, kürsüden bakıp da yere, sizi buraya getiren güç cezalandırılmanızı istiyor demişti tutuklulara. Çıkıp da birileri, ya sen necisin dememişti korkudan. Eşe ülkeye sadakat, evde ülkede adalet, asalet ve sevgi getirir. Zorbalık ise korku. Kurtuluş Savaşı, ülkeye halka sadakatti, adaletti. Sonrasında kadınlarımız, çocuklarımız tacize, tecavüze, şiddete uğruyorsa, ensest varsa, mafya ülkeyi, bekçi halkı eziyorsa, eşler birbirini aldatıyor, yassı adadaki adalet yamyassı oluyorsa, beyim biz niye yaptık Kurtuluş Savaşı'nı? Milletim rüyasında mı gördü Yunanlı'yı? Zorbalık, savaş, sadakat, adalet iç içedir. Savaş hiledir buyurmuşlar. Eşi aldatmak hile değil mi? Aldatmadan kuma getirmek zorbalık değil mi? Savaş zorbalık ve adaletsizliktir. Ülkeyi savunmak ise sadakat. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra aileye, ülkeye, Sofrada, sokakta, tarlada, fabrikada, mahkemede adalet geldi mi? Geldiyse yassıya da niye yassıydı? Açlık sınırı niye çizildi? Toplum içinde bazen suçlar açlıktan, üretimsizlikten kaynaklanır. Adaleti temsil eden resimde kadının bir elinde terazi, bir elinde kılıç var. Terazide hiç buğday tarttı mı? Hadise başka deme. Savaş hiledir diyor hadiste. Hile, savaş ve kılıç zorbalıktır. Peki, adil kadının niçin kılıç var elinde? Kimi suçlar? Cehaletten, açlıktan kaynaklanıyorsa, eğitmek, doyurmak için halkı kılıç yerine buğday başı ve kitap yakışmaz mı? Zorbanın üzerine kılıçla gitmek ikinci bir zorbalıktır. Adalet eğitimle, üretimle gelir. Sadakat de öyle. Sevgiye, iletişime, cinselliğe doymuş biri aldatmaz eşini. Yemekler yediler, 3-5 laf ettiler. Abdülrezzak Bey hayatının geçmiş geçecek en önemli dakikalarına doğru yaklaştığını bilmiyordu. Nuriye Hanım sofrayı topladı. Yüzünde biraz bezgin ama yaptıklarından ve yapamadıklarından asla pişman olmamış bir ifade vardı. Sofradan kalkarken Abdülrezzak Bey, "Eline sağlık Nuriye, çok güzeldi hepsi." Nuriye Hanım, Anadolu insanının müteşekkir ve müftefit, iltifat eden yüz ifadesiyle cevap verdi. "Kesene bereket Abdülrezzak Bey." Nuriye Hanım, "Ben yaptım ama sen de kazandın, aldın" demek istemişti alışkanlıkla. Abdülrezzak Bey anladı. Mutfaktan cezve fincan sesi geldi. Nuriye Hanım kahve yapıyordu. Abdülrezzak Bey tuhaf bir sıkıntı hissettiği içinde. Bir şeyler olmuştu ya da olacaktı. Cebinden tesbihini çıkardı, çekmeye başladı. Tesbih onu rahatlattı. Birden aklından, Nuriye her şeyi biliyor. Ya boşanmak isterse diye geçirdi. İlişkimin sürdüğünü sanıyor Nuriye. Tuhaf bir durgunluk var yüzünde. Umulmadık bir anda evi terk etmeye kalkışırsa diye kaygılanmaya başladı. Olur mu olurdu. Genelde ağırbaşlı, sakin görünümlü olan Nuriye Hanım, kızdığında sakince ancak umulmadık tepkiler koyardı ortaya. Hiç belli olmazdı. Sabahın bir vakti valizini alıp, "Ben gidiyorum Abdülrezzak Bey" diyecekti belki. Diyebilirdi. Yüzünde tuhaf bir durgunluk vardı. Fırtına yakındı. Hiç vakit kaybetmeden hemen metresinden ayrıldığını söylemeliydi karısına. Bunu söylemek çok zordu. Nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Ama söylemeliydi. Acele etmeliydi. Kendini zorlayıp kahve içerken söylemeliydi. Şimdi söylemeliydi. Karısı evi terk edeceğini söyledikten sonra "Ben metresimden ayrıldım" demesi inandırıcı olmazdı. Çocukça olurdu. Ondan önce davranıp söylemeliydi. Abdülrezzak Bey terlediğini hissetti. Avucu parmakları terlemişti. Tesbihini sehpaya bıraktı. Söyleyecekti. Kendini kötü hissediyordu. Eşini kandırmış, kendi keyfini ailesinden fazla önemsemişti. Derin bir suçluluk içindeydi şimdi. Her ne kadar imam nikahı kıydım Nurşen'le diyorsa da en azından karısına yalan söylediği için günah işlediğini düşünüyordu son zamanlarda. Suçlu ve zayıf hissediyordu kendini. Karısı az sonra evi terk etmeye, boşanmaya kalkarsa ne diyecekti? Bağırıp çağıracak mıydı? Neye bağıracaktı? Yoksa alttan alıp gitme kal diye yalvaracak mıydı? Bu duruma düştüğü için inanılmaz öfke duymaya başladı kendini. Topal eşekle kervana karışmıştı. Neyine gerekti onun metres edinmek? Alttan alta Halim'e özendiğini hissediyordu. Halim becerikliydi, yapardı. O ise yapamamış, yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Kendi duyabileceği bir sesle, "Allah cezamı versin benim" dedi hafifçe. Nuriye Hanım kahveleri getirdi, birini Abdülrezzak Bey'in önündeki sehpaya koydu. Kendi kahvesini alıp, sırtı tesbih koleksiyonuna dönük şekilde karşıdaki koltuğa oturdu. Kahveler henüz sıcaktı. Soğuk, keskin, yaklaşılmaz, el sürülmez bir esinti, Nuriye Hanım'ın bir süredir rengi kaçmış yüzünden dalga dalga salona yayılıyor, duvarlara, halılara, perdelere, tesbih koleksiyonuna doğru siniyordu. Abdülrezzak Bey, yorgun, bezgin, suçlu, ne zaman söylesem diye düşünen gözlerle kahveye uzandı. Az sonra bütün bir yaşamının değişeceğini bilmiyordu. Belki değişse bile o an o kadar da umurunda değildi. Kendini yenilmiş, kendini kendine yenilmiş hissediyordu. Kahveden bir yudum aldı. Tadını fark etmedi ama yeni edindiği alışkanlıkla "Eline sağlık, güzel olmuş" dedi. Abdülrezzak Bey o akşam ikinci kez eşine teşekkür ediyordu. Eskiden yemeğe, kahveye, ütülenmiş gömleklere teşekkür etmezdi. Artık ediyordu. Nuriye Hanım bunun da farkındaydı. Kocasının eline sağlık deme alışkanlığını metresiyle kazandığını düşünüyordu. Onun 30 yılda eğitemediği kocasını birkaç ayda eğitivermişti haspa. Kaderine razı bir ses tonuyla, ''Afiyet olsun Abdülrezzak Bey'' dedi. Abdülrezzak Bey ikinci bir yudum aldı kahveden. Sonra gözü Nuriye Hanım'ın arkasındaki vitrine takıldı. Üstteki rafın sağ tarafı boştu. Gül ağacından yapılma tesbih yerinde yoktu. Nuriye, ''Gül tesbihi sen mi aldın?'' diye sordu. Nuriye Hanım kocasının bu tesbihi çok sevdiğini, Halim Bey'e bile vermediğini bilir, bu yüzden kısa süreliğine çekmek için bile elini almazdı. Şimdi o tesbih yerinde yoktu. Abdülrezzak Bey, daha önce karısının bir tesbihi öfkeyle parçaladığını unutmamıştı. Gül tesbihinin başına da aynı şeyin gelip gelmediğini merak ediyordu. Endişeli gözükmemeye çalışarak sakin bir sesle tekrarlayıp sordu. ''Hayatım, gül tesbihi sende mi?'' Bir sessizlik oldu. Nuriye Hanım ne cevap vereceğine karar vermeye çalışıyordu sanki. Sessizce önüne baktı. Nuriye Hanım susuyordu. Sessizlik sürdü. Abdülrezzak Bey biraz sonra uzaklardan bir çığ gibi kopup gelecek bir derin kaygı hissetmeye başladı içinde. Nuriye Hanım susuyordu. Abdülrezzak Bey, ''Kopardıysan canın sağ olsun, sağlık olsun.'' ''Koparmadım, o sağlam.'' ''Birine mi verdin?'' Nuriye Hanım cevap vermedi. Önüne bakmaya devam etti. Abdülrezzak Bey olanları sezinlemeye başlamıştı. Yenilgiyi kabullenmiş, bir daha hiç düzelmeyecek kadar kırılmış, kırık bir sesle sordu. ''Halime mi verdin Nuriye?'' Nuriye Hanım cevap vermedi. Sessizlik sürdü, sürdü, sürdü. Abdülrezzak Bey cevabını almıştı. Cevap korkunçtu. Çevresini görmez oldu. Ayağa kalkıp oturdu, fark etmedi. Nefesi daraldı, fark etmedi. Göğsü sıkıştı, fark etmedi. Sessizlik sürüyordu. Ne kadar sürdü bilmezdi. Nuriye Hanım kalkıp içeriye girdi. Kötü bir şeyler bekliyordu Abdülrezzak Bey. Karısının evi terk etmesini mesela. Oysa daha kötüsü olmuştu. Farkında değildi. Karısı ve ortağı, ortağı ve karısı, 30 yıllık karısı, çocuklarının anası, ahlak abidesi karısı, kendini rüyada hissetti. Duyardı da inanmazdı. Şimdi gerçekten rüyada gibiydi. Ayakları adeta yerden kesildi. Yer kaygandı, yer kaybolmuştu. Ne olmuştu aralarında? İlişkileri nereye kadar gitmişti? Ne olmuştu da Nuriye onun, kocasının en çok sevdiği tesbihi vermişti? Belki Nuriye, hayatta en çok değer verdiği şey olan kocasının sadakati uçup gittiği için tesbihi vermişti. Sadakat elden gittiğinde tesbihe de evde yer kalmamıştı. Belki de Nuriye Hanım onu üzmek için tesbihi vermişti. İnşallah böyleydi. Ya böyle değilse? Ötesi neydi? Tut ki tesbih basit bir hediyeydi. Peki Halim ne demeye evin beyi yokken eve gelmişti? Abdülrezzak Bey çökkünlük, çaresizlik içindeydi. Bir görünmez öfke dolaşıyordu yüzünde. Öfkelenmesi gerekiyordu. Öfkelenmeliydi. Ama kime? Bilemedi. Nuriye Hanım kocasının bir metresi olduğunu sezinlediğinde sessiz kalmıştı. Şimdi aynı şeyi az buçuk kendisi sezinledi diye bağırıp çağırırsa adaletsizlik, zorbalık olmaz mıydı? Peki bu sessizlikle nasıl yaşardı? Keşke Nuriye olayı fark ettiğinde bağırıp çağırsaydı diye düşündü. Başka bir kadın olsa kıyametleri koparır, aylarca ağlardı. Nuriye Hanım böyle bir şey yapmamıştı. Açıkça ağlamamıştı. Komşulara karşı kıyameti koparmamıştı. Ama misilleme yapmıştı. Kocasının başına dünyayı yıkmıştı. Böyle bir şeyi nasıl yapardı? Abdülrezzak Bey sabaha karşı oturduğu koltuktan kalktı. Bacakları uyuşmuştu, fark etmedi. Yatak odasına gidip yattı. Nuriye Hanım da yatıyordu. Uyumamıştı. Karı koca karanlıkta gözlerini tavana dikip bir süre sessizce yattılar. Sonra Abdülrezzak Bey yavaşça, ''Özür dilerim Nuriye'' dedi. Bir dakika sonra Nuriye Hanım, ''Ben de özür dilerim'' diye karşılık verdi. Bu iki cümle, odaya, perdelere, halıya, abajurlara ve bu iki insanın zihinlerine bir daha çıkmayacak bir iz gibi sindi. Gün perdelerin arasında ışımaya başlamıştı. Abdülrezzak Bey, ''Nuriye, belki gereksiz, belki geç ama bitti. Gerçekten bitti. Bir şeyler değiştirir mi bilmem ama bilmeni istiyorum. Bir daha hiç görüşmeyeceğiz onunla. Çok şükür. Abdülrezzak Bey, ben de senin bilmeni istiyorum. Biz Halim Bey'le seni ve çocuklarını ve kendimi mahcup edecek bir şey yapmadık. Ben senin bir metresin olduğunu öğrendiğimde çok üzgündüm. Telefonu açıp Halim Bey'i aradım. Sen biliyor musun dedim. Kemküm etti. Baktım farkında. Niçin beni uyarmadın? Niçin engel olmadın dedim. Sonra tutamadım kendimi. Uzun uzun ağladım. Kalktı geldi, teselli etti. Geldiğini niçin söylemedin bana? Bu konuyu konuşmamıştık. Yüzleşmek istemedim. Sonra tekrar geldi bir gün. Ben yine ağladım. Teselli etti. Bir duygusal yakınlık oldu aramızda. Platonik bir şey yani. Hiçbir fiziksellik olmadı. Yemin ederim. Estağfurullah. Yemin etme. Fiziksel temas olmamıştı. Yalnızca platonik bir şeyler. Platonik ne idüğü, ne bey olduğu belirsiz bir kelimeydi. Abdülrezzak Bey o günden sonra platonik kelimesinden nefret edecekti. Ve eşiyle ortağının nasıl davrandıklarını, neler konuştuklarını, o platonik denen şeyin nasıl yaptıklarını asla bilemeyecekti. Sormayacaktı. Bilmek de istemeyecekti. Akıl almaz bir şeydi. Akla gelmez bir şeydi olanlar. Halim'in böyle bir şeyi gerçekleştirebileceği 40 yıl düşünse aklına gelmezdi. Karısı bu işi bir başka kadınla ilişki kurduğu için misilleme olsun diye öfkesinden yapmıştı. Tesbihi de durumu fark etsin diye inadından vermişti. Demek aldatılmak bir kadını bu kadar kızdırıyordu. Olabilirdi ama yine de 30 yıllık karısının ucundan köşesinden bile olsa böyle bir şey yapabileceği 1000 yıl düşünse aklına gelmezdi. İnsanları tanımak zordu. En yakınları bile onu şaşırtıyordu. Kendisiyle bile yeni tanışıyordu. 5 yıl önce ona biri bir metres tutacağını söylese inanmaz gülerdi. Ağır oturaklı Abdülrezzak Bey'in yarı yaşında bir metres tutması, ona bir villa vermesi akla gelmez bir şeydi. Nurşan bile şaşırmıştı. İlk bakışta cicili bicili, seksi, güzel vücutlu, yalnızca kendisiyle ilgili bir aşk nesnesi gibi görünüyordu. Metres olmayı kabul etmişti. Bu insanın kimsesiz bir çocuğa kol kanat gereceği, bu orada tapulu villasından vazgeçmek isteyeceği de kimsenin aklına gelmezdi. Abdülrezzak Bey ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Boşanabilirdi ya da bu durumu kabullenecekti. Boşanması kamuoyunun gözünde doğruydu. Hatta kimi erkek bu durumda karısını vuruyordu. Ama adil olur muydu boşanmak, doğru olur muydu, olmazdı. Zorbalık, adaletsizlik olurdu. Abdülrezzak Bey vicdan sahibiydi, boşanmayacaktı. Kendisi karısının yaptığından çok daha kötüsünü yapmıştı. Yaptığı izli, imzalı, tapuda belgeli bir şeydi. Üstelik boşanmaya kalkışsaydı bu durumu çocuklarına, yakınlarına, Hasan ve Barış Beylere nasıl açıklardı? Boşanması zordu, kabullenmesi zordu. Hasılı bundan sonraki yaşamı zordu. O gece hiç uyumamıştı. Kalkıp salona geçti, oturdu. Çok derin bir üzüntü içindeydi. Hüznü giderek öfkeye, öfkesi kendini suçlamaya dönüştü. Allah cezamı versin diye düşündü ve ekledi. Verdi zaten dedi. Acılı bir öfke içini yakıyordu. Yoğun bir mide asidi ağzına geldi, yuttu. Bir ara tesbih çeker gibi peş peşe, hepsi benim hatam, hepsi benim hatam dedi üst üste. En alttan bir tuğla çekmişti, duvarlar üstüne yıkılıyordu şimdi. En alttaki bir tuğlayı çekiyordu, duvarlar yıkılmaya başlıyordu. Bu sahne defalarca aklından geçti. Ya düşündü, ya ara ara uyukladı, düşünde gördü. Hangisi bilemezdi. Nuriye Hanım salona geldi, oturdu. Abdülrezzak Bey cevabını çoktan merak etti, bir soruyu sorar gibi sordu. Nuriye tamamen bitti değil mi? Nuriye Hanım olup bitene esef eden bir yüzü. Bitti. Zaten hiçbir şey olmadı ki. Abdülrezzak Bey, bir bok yedim, yüzüme gözüme bulaştırdım diye geçirdi aklında. Sonra birdenbire yüksek bir sesle, hepsi benim hatam. Allah belamı versin. Çok özür diliyorum Nuriye dedi. Nuriye Hanım telaşla. Ay Allah saklasın. Estağfurullah diyordu ki Abdülrezzak Bey'in gözleri kısıldı. Dudakları titredi. Kendini tutmaya çalıştı. Tutamadı. Elini yüzüne kapatıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Aylardır dağların içinde birikmiş, dağlar gibi bir su pınarların gözlerinden boşalır gibi ellerinden gözlerinden boşanıyordu sanki. Dağ sarsılıyordu. Dağ ufalmış, iki büklüm olmuş, ağlıyordu. Nuriye Hanım yerinden fırladı. Kocasına sarıldı. Başını göğsüne bastırdı. Bir bebeğe sarılır gibi sarıldı, başını öptü. O da ağlamaya başladı. Karı koca birlikte ağlıyorlardı. Dağın içinde bir çocuk vardı sanki. O ağlıyordu şimdi. Nuriye Hanım dağ ve içindeki çocuğa sarılıyordu. Dağın içindeki çocuk mahcuptu. Abdülrezzak Bey'in içindeki çocuk utanıyordu. Karısını utandırmıştı çünkü. Kızını utandırmıştı. Dağ gibi cüssesini utandırmıştı. Kendisini utandırmıştı. Ta uzaklarda annesini, annesinin ruhunu utandırmıştı. Karısını aldatarak, yalan söyleyerek utandırmıştı. Şimdi de ağlayarak utandırıyordu. Nuriye Hanım kaderini kabullenen bir anne gibi sarıldı ona, bağrına bastı. Kocasının utanmasını, ağlamasını istemezdi. O gün evde kaldı Abdülrezzak Bey. Reflüsü azmıştı ve öğleden sonra bir tuhaflık hissetti tuvalette. Baktı, dışkısında kan vardı. Aldırmadı. Ancak bir saat sonra kan arttı. Geçer diye düşündü. Ama yine de karısına söyledi. Onun ısrarıyla hastaneye gittiler. Mide kanaması geçiriyordu. Dağlar da kanardı bazen. Doktorlar önlem aldılar. Kanama basitti. İşe gitmedi. 10 gün evde dinlendi. Çocuklara söylemediler. Bu arada ortağının telefonlarını açmadı. Fırtına sonrası sessizlik vardı evlerinde. Sağanak dinmişti. Toprak kokuyordu. Anadolu kokuyordu evleri sanki. O kokuyu hiç konuşmadılar. Karı koca günler içinde evlerinde birbirlerini yeniden keşfetmeye başladılar. Dışarıda aradığınız hazineyi evinizde bulursunuz bazen. Hafta içiydi. Abdülrezzak Bey'in hayat boyu unutamayacağı başka bir şey daha oldu. Büşra kapıdan uğramıştı annesini. Epeydir içeri girmiyordu. Ama o gün girdi. Baba kız bayram dışında birbirlerini öpmezlerdi. Büşra elini öperdi babasının. O da onun yüzünü. Ama o gün dosdoğru babasına gitti, sarıldı. İki yanağını öptü. Abdülrezzak Bey hemen anladı. Başından beri olup biteni biliyordu Büşra. Şimdi de sıkıntının bittiğini söylemişti annesi. Kızı da öperek teşekkür ediyordu. Aslında bu teşekkürün, bu ani ödülün ardında gizlenmiş bir de eleştiri vardı. Her şeyin farkındayım baba. Yine de sağ ol diyordu kızı. Ertesi pazartesi zor bir gündü. Birkaç gündür kararını vermişti Abdülrezzak Bey. Kararlı adımlarla oturma odasına girdi, kapıyı kapattı, cep telefonuyla Halim Bey'i aradı. Halim Bey telefonu açtı, neşeliydi. Soluksuz konuştu. Selamün aleyküm abim, neredesin? Kaç gündür açmıyorsun telefonun kapalı. Abim Metris Tepe'de villasına kapandı, bizi unuttu dedim. Abdülrezzak Bey selamsız sabahsız, önceden tasarlanmış, banda kaydedilmiş mekanik bir sesle konuştu. Ortaklıktan çekiliyorum. Hukuk bürosunu muhasebeciyi aradım az önce. Uzun sürer dediler. Kısmet, haberin olsun. Abi, bismillah, nedir bu böyle? Bir de tesbihi gönder. Telefonun öteki ucunda uzunca bir sessizlik oldu. Halim Bey böyle bir şey beklemiyordu. Yıldırım hızıyla gidip geldi zihni, anladı. Abdülrezzak Bey bir şeyleri yanlış anlamıştı. Şimdi onun başına duvarlar yıkılıyordu. Yalvaran bir sesle inledi. Yapma kurban olayım. Sen yanlış anladın. Öyle küt diye ayrılmak olur mu? Bir konuşalım önce. Halim, ben çok yoruldum. Yıllardır ayrıydı şirketlerimiz. Yine ayrı olsun. Böyle olmaz. Dur ben geleyim. Ya da sen gel abi. Konuşalım. Abdülrezzak Bey. Yok yok. İyi günler dedi. Beklemeden kapattı telefonu. Hemen ardından Halim Bey ısrarla çaldırdı. Açmadı. Bitmişti. Bir şeyi bitirmesi gerekiyordu. Abdülrezzak Bey'in, o da evliliğini bitirmek yerine, ortaklığını bitirmişti. Şart mıydı? Belli değildi. Elinde yeterli kanıt var mıydı? Yoktu. Tepkisel bir karar vermişti. İzleyen günlerde uzmanları ortaklıklarını bitirmelerinin pek de kolay olmadığını, hatta imkansız olduğunu dile getireceklerdi. Ertesi gün gül tesbihi yolladı Halim Bey. Bir de not iliştirmişti. Notu okumadan attı. Abdülrezzak Bey'de gül tesbihe ilişkin bir fobi oluşmuştu adeta. Elinde uzun süre tutmak istemedi. Bir çekmeceye koydu. Olup bitenlerden sanki tesbih sorumluydu. Onu çekmeceye kapatınca olayı kapandı saydı. Sonraki günlerde birkaç defa tesbihi çekmeden çıkarıp salondaki eski yerine vitrine koymayı düşündü. Sonra vazgeçti. Tesbih bir kere oradan gitmişti. Bazı şeyler gittiğinde bir daha geri gelmezdi. Günler ilerledi, aylar sürdü. Evlilikleri artık huzurluydu. Abdülrezzak Bey bir daha Nurşen'le hiç görüşmedi. Ona bir dükkan açtı. Dükkanında tesbih tanelerini dizer gibi binlerce boncuğu dizip kolye bilezik yapıyordu Nurşen. Ekmeğini el emeğiyle kazanıyordu. Yardımcıları da vardı. Onlara hak ettikleri paraları veriyordu. Kardeşlerini ve Zübeyde'yi yanına almıştı. Aylarca emeklese bile Emeğiyle evini geçindirebildi. Sübeyde mutluydu artık. Bana ne? İstemezseniz istemeyin. Beni kimse istemiyor zaten diye omuzları kalkıp inmeden yürüyordu. Metristepe'den ayrıldıktan bir yıl sonra Gazi, köylüsü olan akıllı bir kızla evlendi. Ve günü geldi, Nurşen de güzel bir evlilik gerçekleştirdi. Zübeyde üniversiteye girdi. Abdülrezzak Bey'in öğretmen olan yakınları sonunda sabit bir yere tayin oldu. Hapistekiler ise suçsuzlukları kanıtlanınca beraat etti. Nuriye Hanım'la Abdülrezzak Bey'in bir torunları daha oldu. Yaşam sürüyordu. Mehmet, Cafer ve Niyazi dedelerin torunları öyle ya da böyle yürüdüler ülkelerinde. Metristepe'nin gölgesi şehirlerin, evlerin üzerine bazen uzaklardan gelmiş bulutlar gibi indi, bazen kayboldu. Hiçbir şey boşuna değildi. Kitabın sonu Ağustos 2016. Zuhal Kurtulan Aktepe. zaktepe@hotmail.com